Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün hakikat karşısında takınılan tavırlar konusu başlığıyla dersimizi yapacağız. Etrafınıza dikkat ederseniz, herkes dürüstlükten yanadır. Ama kendisine karşı dürüst davranılmasını ister. Kendisinin davranmasına sıra gelince o keyfine göre davranır. Yani bana karşı yanlış yapmayın. Peki sen, beni karıştırma. Şimdi imtihanda dürüstlük imtihanıdır. Kur'an-ı Kerim'in en başında Allah-u Teala Kur'an'ın kime yol göstereceğini bildiriyor ve diyor ki huden lil muttakin. Muttakiler için bir rehberdir diyor. Onlara doğru yolu gösterir. Muttaki demek kendisini yanlışlardan koruyan demektir. Eğer kendisini yanlışlardan korumuyorsa Kur'an-ı Kerim'in ona bir faydası olmaz. Hatta zararı bile olur. Allah-u Teala En'am suresinin 4. ayetinde şöyle diyor. وَمَا تَئْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Allah'ın ayetlerinden herhangi bir ayet onlara geldiği zaman hemen yüz çevirirler. Doğru olduğunu biliyorlar. Anlamadıklarından dolayı mı yüz çeviriyorlar? Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an okunuyor. Bugün Kur'an okuma bir musiki törenine dönüştürüldü. Falanın sesi daha güzel. İşte şunun makamı güzel falan. Kur'an okumak demek okunanı anlamak demektir. Anlamadıysanız anlamadığınız şeye okuma denmez. Anlamadığınız bir metni aldığınız elinize, mesela diyelim Fransızca bilmiyorsunuz ama çok güzel telaffuz etmesini öğrenmişsiniz. Sayfayı okudunuz. İyi ne anlatıyor? Manasını bilmiyorum. Onu okuma denir mi? İşte bugün Müslümanların en çok okudukları ama asla anlamadıkları kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İşte burada diyor ki Allah فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ. Bütünüyle gerçek olan o ayet karşısında yalana sarıldılar. Gerçek olduğunu biliyorlar ama hemen yalana sarılıyorlar. Lemma ca'ahum kendilerine geldiği zaman. Gelene kadar problem yok. Yani bu şey yaparlar, gelene kadar yemin ederler. Ya ne demek? Hele bize bir gelsin, siz görürsünüz. Mesela siz çevrenizden şunu görürsünüz. Öyle ihtiyaç içerisinde, sıkıntı içerisinde olan insanlar birilerinden destek istedikleri zaman desteği bulamayınca ah benim olsaydı da görseydiniz derler. Kendisinin olunca kimseye zırhını koklatmazlar. İmtihan gerçekten çok zor bir imtihan. İşte fakat kezzebu bil hakk lemma ca'ahum, kendilerine geldiği zaman tümüyle gerçek olan o ayet karşısında yalana sarıldılar. Fesevfe ye'tihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un, o hafif hafif aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. Önemsemiyorlar ayeti getirenleri, tamam falan böyle, ayeti okuyanları böyle dışlıyorlar falan. Göreceksiniz. Yakında yani bir süre yararlanır bakalım. Allah-u Teala'nın koyduğu bir kanun var, kural var. Ama her şeyinizi kaybettiğinizi kendi gözünüze göreceksiniz. Hem dünyada hem ahirette. Şimdi burada insanı iyi tanımak lazım. Yani insanoğlu biliyorsunuz imtihan için yaratılmıştır. İmtihan için yaratıldığından dolayı Allah diğer canlılara vermediği bir özellik veriyor insana. Doğrularla yanlışları değerlendiriyor. Doğruları görüyor, yanlışları da görüyor. Ama kararı doğrulara göre değil, menfaatine göre veriyor. İnsan dışındaki canlılarda böyle bir kabiliyet yok. Onlarda akıl var. Aklı olmayan bir tek varlık yok. Ama ruh olmadığı için, yani bizde hem işitme kabiliyetimiz var, hem de ruhun verdiği dinleme kabiliyeti var. Hayvanlarda bu dinleme olayı bizim gibi değil. Sadece işitme var. Ondan sonra bizde bakma var, bir de görme var. Yani düşünerek ilerisini de görebiliyorsunuz. Bizde hem kan pompalayan kalp var, diğer hayvanlarda olduğu gibi, hem de gönüller var. O kalbin eylemleri var. Yani yapmış olduğumuz, o karşımıza çıkan şeyin doğru olduğunu aklımız söyler ama menfaatimize ters düşersek içimiz kabul etmez. Ters düştüğü zaman içimiz kabul etmez ve ona göre hareket ederiz ve imtihanı kaybederiz. Onun için insan böyle, yani menfaatlerini öne alabilecek bir yapıda şey yapmış. Doğrularla menfaatleri arasında tercih ile imtihan ediliyor. Doğrulara ulaşmak, tabii arada bir imtihan da var. Allahü Teala insanları çok zor imtihandan da geçiriyor. O imtihanda başarılı olabilmek için Allah'a tam güvenmek lazım. Tam güvenmek, tam teslim olmayı gerektirir. İşte tam teslim olmak insanın en zorlandığı alandır. Tamam, ben de bilmiyorum doğru ama falan dediği der ve bakarsınız ki başka tarafa doğru kayıyor. Burada insanın özelliklerini öğrenmeye çalışalım. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah insanı nasıl tanımlıyor, onu Erdem Bey'den dinleyeceğiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi insanın bütün zaaflarını imtihana tabi tutulan bir varlık olduğu için yenmesi gereken, yenmesi istenen, bu imtihanı kazanması için üstesinden gelmesi gereken özelliklerini onu yaratan Rabbimizden en iyi öğrenebiliriz. Zaten insan bir takım zaaflara yenik düşecek yapıda olmasaydı, o zaman doğruyu tercih edebilmesinin, yani imtihanın içerisinde bulunmasının da hiçbir anlamı olmazdı. Zaten her konuda birinci olan ve asla yanlış yapmayacak birinin imtihana girmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla Rabbimiz dünya hayatını yıpratıcı bir imtihan olarak tanımlıyorsa, elbette insanın bu imtihanda kaybedebileceği, yanlışı tercih edebileceği zaaflarının olması ve bu zaafların üstesinden geldiği zaman Allah'ın vereceği o muazzam karşılığı hak edecek şekilde imtihanı kazanmış olması gerekir. İşte bu bağlamda Kur'an'a baktığımız zaman, Rabbimizin kitabına baktığımız zaman yarattığını nasıl tanımlıyor, insanı bize nasıl tanımlıyor diye baktığımızda birçok zaafı olduğunu görüyoruz ki biz bu konuda müstakil bir ders de yapmıştık. İzleyenler bu konuda daha detaylı bilgi isterlerse bütün bir dersi bu konuya ayırdığımız o şeyi bulabilirler, o programımızı bulabilirler. Biz burada kısaca birkaç ayetle insanda ne gibi negatif özellikler var bunları göreceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi aceleci olması. Rabbimiz insanın aceleci olarak yaratıldığını bizlere bildiriyor. Hulikal insanu min acelin seurikum ayati fela testeacilune ve yekulune meta hazel va'd in kuntum sadikin. Yani insan aceleci yaratılmıştır. Siz acele etmeyin, size ayetlerimi göstereceğim buyuruyor Rabbimiz. Ama insan diyor ki şu sözü verilen gün ne zamanmış? Hadi bir gösterin onu bize. Yani dolayısıyla insan bir an evvel yaptığı şeyin karşılığını görmek veya işte kendisine söylenenin hemen sonuçlanmasını isteyen bir yapıda yaratılmış. Yine kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahira. İnsan bir an önce siz bir an önce elinize geçecek olanı çabucak elde edeceğinizi istiyorsunuz. Ama sonrasını, ahiretini, onun devamını aslında alacağınız büyük karşılığı erteliyorsunuz. Onu görmezden geliyorsunuz. Hiç ilgilenmiyorsunuz buyuruyor Rabbimiz. Yine Kıyamet Suresinin 20-21. Ayetleriydi. Bir diğer insanın özelliği ölçüyü aşması. Biliyorsunuz Rabbimiz her şeyi bir ölçüye göre yarattığını birçok ayette söylüyor. İşte kad cealallahu li kulli şeyin kadra ve kulli şeyin indehu bir miktar. Yani Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Onun katında her şey bir ölçüye göredir. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve kâne emrullahi kaderen maktura. Allah'ın emri, işi belirlenmiş bir ölçüye göredir şeklinde birçok ayet var. Yine inna Allah ala kulli şeyin kadir ifadeleriyle biliyorsunuz pek çok yerde geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın her şeye bir ölçü koyduğunu biz buradan görüyoruz. Rahman suresinde de ve sema ve rafa'aha ve veda'al mizane ella tatgav fil mizan diye Rabbimiz göğü yükseltip bir ölçü koyduğunu, insana da bu ölçü konusunda aşırılığa gitmemesi gerektiğini, mizanı bozmaması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulunuyor. Fakat insan tam da bu ölçüyü aşma konusunda en cüretkar tavrını takınıyor. Yine Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla Alak suresinin 6-7. ayetlerinde kella innel insane le yatga errahus dağna. Yani insan kendisini müstani gördüğü zaman, tamam artık ben oldum dediği zaman, yeterli gördüğü zaman azar buyuruyor Rabbimiz. Hatta bu cüretkarlığı, ölçüyü bozmasını o kadar ileri götürüyor ki insan Allah'a dinini öğretecek şekilde işte de ki dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah göklerde ve yerde olanı bilir, Allah her şeyi bilendir şeklinde Hucurat suresinde Rabbimiz insanın ne kadar sınır tanımaz olduğunu bize bu şekilde bildiriyor. Yine فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا İnsan sınırları aşar ve dünya hayatını da tercih ederse فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ مَأْوَى O zaman işte cehennem onun kalacağı yerdir diyerek de insanın ne şekilde ölçüyü aştığını bize göstermiş oluyor. Yani insanın ölçüyü, sınırları aşmasının asıl sebebi dünya hayatını yani menfaatini, geçici menfaati, kendisine en yakın olan menfaati tercih etmesi olduğunu söylüyor Rabbimiz. Tıpkı az evvel okuduğumuz Kıyamet suresindeki ayetler gibi. Yine zalum ifadesi var Kur'an'da ya da zulüm dediğimiz bizim Türkçemize de geçmiş olan zalimlik, zulüm dediğimiz ifade aslında Kur'an'da yanlış yapma yani bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere oturtma, konumlandırma olarak anlatılıyor. Dolayısıyla insanın da bu zalimlik konusunda ileri gittiğini zalum ifadesiyle Rabbimiz bize söylüyor. Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. İnnel insane le zalumun keffar buyuruyor ayetin sonunda. Ama insan yanlışı çok yapar, çok da nankördür. İbrahim suresinin 30. ayetinde bu ifadeyle bize bildiriyor Rabbimiz. Yine insanın kendine hakim olamaması. Biliyorsunuz Kur'an'da cehil, cehalet Türkçemize de geçmiş cahillik kelimeleri pek çok ayette insanın kendine hakim olamadan yani önceki ayetlerle az evvel okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünürsek yanlışı tercih ederek menfaatini tercih ederek kendine hakim olamayıp yanlış yapması olarak bildiriliyor. Yani biz Türkçemizdeki cahillik sadece bilmeden yapma olarak çevriliyor ama Kur'an'da birçok ayette kendine hakim olamama şeklinde anlatılıyor. Bu kelimeye şey veriliyor, mana veriliyor. Yine bu kelimenin kullanıldığı inna aradnal emanete alas semavati vel ardi vel cibali yani biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Fe ebeyna en yahmilneha ve eşfekne minha. Yani onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve korktular. Ve hamelehal insan buyuruyor Rabbimiz. Yani onu, o emaneti insan yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Ama insan da çok yanlış yapar ve bunu kendine hakim olamayarak yaptı buyuruyor Rabbimiz. Yine insanın bu özelliğini dile getirdiği ayetinde. Yine görmezden gelme ifadeleri biliyorsunuz küfür, kafirlik diye Türkçemizde de kullandığımız ama Kur'an'ın verdiği manada pek fazla zihnimize yerleşmemiş olan bir kelime. Kur'an bunu mevcut bir şeyin üzerine örtme manasında kullanılıyor. İşte Hadid suresinin mesela 20. ayetinde çiftçi anlamında küffar, kafir kelimesinin çoğulunu kullanıyor. Niye? Toprağın üzerini, tohumun üzerini toprakla örttü, örtmesinden dolayı. Dolayısıyla kelimenin kök anlamında, sözlük anlamında örtme manası var. Kafir dediğimiz şey de zaten kendisinde mevcut olan imanı ya da doğru bilgiyi örten, dolayısıyla bunu bile bile yaptığı için de mesul olur, mesul olup cezayı hak eden, bunun karşılığını hak eden kişi olarak anlatılıyor. Rabbimiz insanın bu yapıda yani görmezden gelme yapısında olduğunu bildiren ayetinde ve huvellezî ahyâkum thumme yumîtukum thumme yuhyîkum innel insâne lekefûr buyuruyor. Yani size hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra tekrar size hayat verecek olan Allah'tır, O'dur. Ama insan bunu görmezden gelir buyuruyor Rabbimiz. Yani bu konuda nankördür. Yine innal insane li rabbihi le kenud ifadesiyle de insan Rabbine karşı çok nankördür şeklinde bize bildiriyor. Bir diğer insan zaafı da insanın doyumsuz olması. Yani kendisine verilen nimetlerden bir türlü tatmin olmaması özelliği. O da Me'ariç suresinde innel insane hulika helu'a ifadesiyle bildiriliyor. Helu'a ifadesi doyumsuz olduğunu gösteriyor. Zaten devamında ayetin bu konu açıklanıyor. İza messehu şerre cezu'a şerru cezu'a başına bir sıkıntı gelse sızlanıp durur. Ve izâ messehul hayru menu'a. Ona bir hayır, bir ikram dokunduğu zaman da, verildiği zaman da onu başkalarından engelleyip kendisi üzerine oturmaya kalkar. Kimseyle paylaşmaz ya da zırnık koklatmaz mealde de yazdığı gibi. Dolayısıyla insanın doyumsuz olduğu şeysi ifadesi de bu şekilde açıklanmış oluyor. Yine cimriliği insanın Kur'an'da belirtiliyor. Kullev entum temlikune hazayne rahmeti rabbi. De ki Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa le emsektum haşyetel infak. Yani o harcanıp gider tükenir diye korkusuyla ona sımsıkı sarılırdınız, tutardınız. Ve kânel insanu katura. İnsan işte böyle cimridir buyuruyor Rabbimiz. Bir diğer insan zaafı da şımarıklık, kendini beğenmişlik olarak veriliyor. İnsana katımızdan bir ikramda bulunsak, sonra onu geri alsak umutsuzluğa kapılır ve tam bir nankör olur. Çektiği darlıktan sonra ona bir mutluluk tattırsak, bu defa da sıkıntılar geride kaldı, oh rahata kavuştum der. Artık o şımarığın ve kendini beğenmişin tekidir buyuruyor Rabbimiz ayette. Yine ve uhsiratul enfusu eşşuhha, yani nefisler, insanın kendisi diyelim, kıskançlığa meyilli ya da kıskançlığa hazır şekildedir buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu da insan zaaflarından biri olarak geçiyor, kıskançlık. İnsanın tartışmaya çok fazla yer vermesi, çok tartışan bir yapıda olması. Ve lekad sarafna fî hâzel Kur'ânî linnâsi min külli metel. Biz bu Kur'an'da insana her örneği getirdik, verdik. Ve kânel insanu ekfere şeyin cedela. Ancak insan tartışmaya çok meraklıdır buyuruyor Rabbimiz. Çok tartışan bir varlıktır. Yine Allah'a karşı, kendini yaratan Rabbine karşı ne kadar cüretkar olduğunu da Nahl suresinin 4. ayetinde görebiliyoruz. Yani çok hakikaten etkili ifadeler. Halakal insane min nutfetin. İnsan bir döllenmiş yumurtadan, bir nutfeden yaratıldı. فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينَ Sonra bir bakmışsınız apaçık bir düşman kesilmiş Rabbine, kendisini yaratana karşı. Çarçabuk ümitsizliğe düştüğüne dair de Rum suresinin 36. ayetini okuyabiliriz. Onlara ikramımızdan tattırdığımızda sevinirler ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelse bu sefer hemen umutsuzluğa düşerler buyuruyor Rabbimiz. Bir son olarak bir şeyi de, zaafını da şöyle zikredelim. İnsan Rabbine sınırda kulluğu tercih eder. Ve minen nâsi men ya'budullâhe alâ harfin buyuruyor Rabbimiz. Yani her an Allah'a kulluktan vazgeçecek şekilde sınırda bir kulluğu olduğunu söylüyor. Hac suresinin 11. ayetinde Rabbimiz. Bu zaaflarını Kur'an'da nasıl, ne şekillerde örneklendiriyor, bunu da herhalde daha sonra öğreneceğiz. Tamam, benden bu kadar hocam.
Evet, şimdi okuduğun ayetlerden tabii hepsi şüphesiz son derece önemli.
Her biriyle bir ders yapılır ama
her biriyle birkaç tane ders yapılır, bir tane değil. Mesela ilk inen ayetlerden İkra ile başlayan Alak suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah-u Teala kelle hayır innel insane le yatga, insan kesinlikle sınırları aşar, taşkınlık eder, kesinlikle taşkınlık eder. Er-ra'ahu istana, kendisini müstani gördüğü zaman, ihtiyacım yok diye gördüğü zaman. Mesela yardımcı olursunuz, belli bir noktaya gelirsiniz, ilk dirseği size şeye çevirir. İlk önce size düşmanlık eder. Tabii bu yani genel yapı, bunu yapmamak için son derece sabırlı ve tahammüllü olmak lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şeyin çok örnekleri var, geniş örnekleri var. Biliyorsunuz yani hepinizin bildiği bir örneği kısaca anlatayım. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından Firavun'a elçi olarak gönderiliyor. Çünkü Firavun İsrailoğullarına çok zulümler yapıyor. Halkına karşı son derece baskı uyguluyor, zulüm yapıyor. İsrailoğulları hani kendi çocuklarını öldüren Firavun'dan kurtulup ayrılıyorlar. Firavun'un da gözleri önünde boğulduğunu görüyorlar. Ordusuyla beraber. Firavun'un boğulması üzerine Şuara suresinin 53 ve devamı ayetlerde Cenab-ı Hak anlatıyor bunu. İşte Firavun ve ordusu boğulunca böyle bahçeler, su kaynakları, hazineler, çok değerli makamlar, yerleri gerilerine bırakıyorlar. Çünkü bütün ordu çekiliyor. Artık Firavun da boğulmuş, askeri de boğulmuş. Mısır'ın bütün hazineleri, bütün zenginlikleri ne oluyor? Kezalike evrefnâhe beni İsrail. Onları İsrailoğullarına miras kıldık. Miras kılmak demek yani çalışmadan kazanılan mal demektir. Yani bizim bizde miras dediğimiz zaman bir ölümden bahsedilir. Yani Firavun öldü ama bunun soyundan değiller diye aklınıza gelebilir de. Arap dilinde miras, yani çalışmadan kazandığınız mal anlamına geliyor. Yani oraların tamamını, Firavun'un sahip olduğu bütün zenginlikleri kime verdik? İsrailoğullarına. Şimdi İsrailoğullarına bu zenginlikler kalmadan önce Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı 40 günlüğüne Tur'a çağırıyor. Musa Aleyhisselam uzaklaştırıyor oradan. Bu mal mülk İsrailoğullarının eline geçince, yani Musa Aleyhisselam o malın mülkün geçtiğini görmüyor. Uzak kalmış o süre içerisinde. Görünce bunların içerisindeki dini en iyi bilenlerden Samiri halkını saptırıyor. İlk yaptığı şey Firavun'un putunu yapıp tapmak. İlk yaptığı şey o. Niye? Çünkü işte kendilerine artık şey yaptılar. Yani ihtiyacımız yok artık Firavun. Firavun tehlikesi diye bir şey kalmadı. Peki kalmadı da ne oluyor? Allah'ın en büyük yasağı olan puta mı tapacaksın? Yani bu Samir öyle bir önemli bir kişi ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a Tur'da diyor ki senden sonra halkını imtihandan geçirdik. Yani ellerine bu malı mülkü verdik. Onları Samir'i saptırdı. Samir'i. Hem de Samir'i. Allah Allah, bu en iyi yetişen bir adamdı. Nasıl saptırır? Onun için bizim Erzurum'da bir söz vardır. Derler ki, ayağıma bir yer edeyim, gör sana neler edeyim. Yani az böyle biraz elmi imkanları geçsin, sen görürsün. Hakikaten öyle oluyor insanlar. Ellerine fırsat geçince hemen ilk isyanı kendilerine her şeyi veren Allah'a karşı yapıyorlar. Tabii bunu yapanlar da iki grup. Bir grup böyle çaktırmadan yapanlar. Bir grup da açıkça yapan. Açıktan yapanlara kafir diyoruz. Tamam. Yaptıysam ben yaptım diyor. Mesela Samiri, tamam ben saptırdım diyor. Açıkça söylüyor. Ama bir de var ki böyle laf cambazlığıyla çok dikkatli bir şekilde, eğer bakmazsanız, çok iyi düşünmezseniz göremeyeceğiniz şekilde yapılan saptırmalar var. Bunun da özetini İbrahim suresinde görüyoruz. Allahü Teala ilk ayetinde şöyle diyor. 14. sure. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minel zulümati ilen nur. Bu bir kitaptır ki onu sana indirdik. Yani Kur'an-ı Kerim. Peki niye bu Kur'an indirildi? İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Şimdi karanlıkta hiçbir şey göremezsiniz ama aydınlığa çıktığınız zaman her şey önünüze açılır. Muhammed Aleyhisselam biliyorsunuz Medine'de 4 sene içerisinde Medine'de Yahudi hakimiyetini ortadan kaldırdı. Kimse hayal edemezdi. Çünkü onlar karanlıkta, siz aydınlıktasınız. Onların göremediklerini siz görüyorsunuz. Kısa sürede bölgenin, Medine'nin değil, bölgenin hakimi oldu. Peki, bi'izni rabbihim, Rablerinin onayıyla çıkaracaksın. İlâ sıratil azizil hamid. Çok güçlü olan, yaptığı her şeyi mükemmel yapan Allah'ın yoluna. O yola çıktın mı hiçbir şeyden korkma. Yolun sağlam seni hedefine ulaştırır. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. Senin de sahibin. Her şey onun. O bilmeyecek de başkası mı bilecek? Allahillezî ve veylun lil kâfirîn. Min azabin şedid. Ama belli bir kısım kafirler var ki, kafirler birkaç çeşit. Birisi açıkça kafir, az önce söylediğimiz gibi o kolay. Ama bir başka kafir var. Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelmekte kalmıyor. Yani şimdi sana çok sevdiğin üzüm şırasını koyuyor. Sen farkında değilsin. Onu şey yapmış. Sarhoş edici hale getirmiş. Sen içiyorsun, sarhoş oluyorsun. O senin bütün ceplerini boşaltıyor. Ya da zehiri çok sevdiğin bir yemeğin içine katıyor. Severek yiyorsun. Birini de soruyor diyorsun. İşte asıl kafirlik o. Hani şöyle söylerler. Dime düşmene düşmen, elinde silahı ola. Veli müşkil budur, sureti haktan gele. Yani elinde silahı olan düşman, düşman değildir. Onu zaten tanıyoruz. Ama sureti haktan gelendir asıl düşman. İşte bunlar ne yapıyorlar? Bunlar da kafir. Ama nasıl davranıyorlar? Bunların özellikleri şu. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ Bunlar o anda yaşadıkları hayatı sonrasına tercih ediyorlar. Ya kardeşim, ben bir Müslümanın arabası olmasın mı? Ya faiz haram. Yani benim evim olmasın mı? Öyle mi? Hemen bakıyorsunuz ki böyle laf cambazlığına başlamışlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Ve yasuddun an sebilillah. Allah'ın yolundan kendileri uzaklaşıyor başkalarından uzaklaştırıyorlar. Kendilerine uzaklaşma kalmıyor, uzaklaşmakla kalmıyorlar. Gidiyorsun hocaya fetva soruyorsun, hocam faiz alabilir miyim? İhtiyacın varsa alırsın, yoksa yok. Allah Allah. Sen Allah'tan daha alimsin demek ki. Yahu ihtiyacı olmadan faizli kredi alan bir tane aptal tanıyor musunuz yeryüzünde? Ondan sonra peki ne yapıyorlar bunlar? Ve yebğûneha ivece. Bu Allah'ın yolundan iveçler arıyorlar. İşte az önce söylediğimiz gibi öyle bir şey yapıyorlar ki görüntüde doğru ama aslında yanlış. Yani öyle bir çarptırma yapıyor ki çok dikkat etmezsen anlayamıyorsun. İşte bunu yapabilmek için bunu herkes yapabilir mi? Çok usta olmak lazım. Mesela çok usta bir tamirciye gidiyorsunuz, arabanızı veriyorsunuz, tamir ediyor, teşekkür ediyorsunuz ve aldığı ücreti, istediği ücreti veriyor, bir üstüne de çalışanlarına bahşiş veriyorsunuz. Halbuki adam öyle bir ayarlamış ki çok usta olduğu için evinize giderken bir virajda müthiş bir hata yapacak ve sizi oradan aşağı atacak. Bunu herkes yapabilir mi? İşte buna iveç denir. Çok ustaca kişilerin ancak bulabileceği yanlış ve hemen her inanç sisteminde karşınıza hoca olarak çıkanlar sizi bu şekilde kandırırlar. Kendileri yoldan çıkar, siz de yoldan çıkarırlar. Bu konuda da Fatih Hoca'yı dinleyeceğiz. Evet.
Evet. Erdem Bey'in hatırlattığı insana dair zaafların hakikatler karşısında insanın söz ve davranışlarına yansımasını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İnsan kendini iyi hissetmek, menfaati tercih etmek, makam, mevki elde etmek için hakikatler karşısında bir takım yollara başvurur. Kur'an-ı Kerim'de bu tavırlara, insanın bu hakikatler karşısındaki tavırlarını gösteren kavramlar vardır. Mesela bu kavramların bir üst kavramı olarak lağv kavramını burada şey yapabiliriz, düşünebiliriz ki zaten sözlüklerde de lağv dikkate alınmaması gereken söz, davranış yahut şey anlamında tanımlanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mesela yemin konusuyla ilgili ayetlerde la yu'ahizukumullahu billagvi fi eymanikum, yani böyle dikkate alınmayacak, ciddiye alınmayacak, gelip geçici, üstün körü, gündelik yapılan yeminlerin dikkate alınmaması gerektiği, yine mesela cennette insanların lağv duymayacağı, yani böyle gereksiz, anlamsız, dikkate alınmaması gereken lafları işitmeyeceğine dair yine ifadeler Kur'an-ı Kerim'de bunun bir üst kavramı olarak gözüküyor. Alt kavram olarak da mesela tekzip, ayetler karşısında yalana sarılmak. Yine ayetleri tahrif etmek, ayetler karşısında kafirlik etmek, ayetler karşısında irazda bulunmak, yüz çevirmek. Yine işte hocamın biraz önce sözünü ettiği iveç yapmak gibi tanımlar Kur'an-ı Kerim'de hakikatler karşısında insanların gösterdiği tavırların örnek kavramları olarak bunları hatırlayabiliriz. Peki insan bunu nasıl yapar? İnsan bunu safsata, işte bugün günümüzde safsata deniliyor, safsata ile yapar. Yani bir düşünceyi ortaya koyarken ya da anlamaya çalışırken yapılan yanlış çıkarımlarla bunu yapar. Mesela bu safsata dediğimiz cümleler veya düşünceler, tavırlar, davranışlar ilk anda geçerli ve ikna edici gibi gözükebilir ama birazcık daha detaylı bakıldığında hemen kendilerini ele verir bunlar, yanlışlığı. Çoğu kez de işte ön yargıyla, eksik bilgiyle, batıl inançlarla, duygusallık, acelecilik, özensizlik, genelleme, duygu sömürüsü ve dili yanlış kullanma şeklinde tezahür eder bu safsatalar. İşte biz bugün Kur'an-ı Kerim'de, bugün günümüzde de safsata denilen ve rakamlarla bile yapılabilen, yani bir adam çıkar tahtaya rakamları öyle yazar ki, siz dersiniz ki adam matematikte yalan söylemez, rakamlar yalan söylemez. Adam rakamlarla meseleyi ortaya koydu ama safsatanın en büyüğünü yapmış olabilir. İşte bugün mesela şirketlerin, hatta ülkelerin, insanların ya da ortaklarının karşısına çıkıp rakamlarla, bakın işte rakamlar ortada deyip matematiksel olarak rakamları kullanarak ne kadar büyük safsatalar yapılabileceğinin örneklerini görüyoruz ki, hele bir de bunu rakamları bırakın, kelimelere döktüğünüzde ne tür büyük safsatalar yapıldığını tahayyül bile edemeyiz. İşte Kur'an-ı Kerim bize bununla ilgili bir takım örnekler veriyor. Ben birkaç tanesini burada şey yapacağım. Mantık kitaplarına bakıldığında yapılan safsataların ilk örneği olarak yanlış öncüllerden hareket ederek safsata yapma hatasını görürüz hep. Yanlış öncüller. Mesela bizim kendi literatürümüze baktığımızda şöyle bir şey desek, hiçbir kafir Allah'ın varlığını kabul etmez desek. Ki bu zaten kafirin tanımı olarak da nedir? Allah'ı inkar eden, Allah'ın varlığını kabul etmeyen, yani artık o kadar oturmuştur ki. Mesela hiçbir kafir Allah'ın varlığını kabul etmez desek, buna itiraz eden çok az kişi olur toplumda.
Şimdi şeyden müdahale edeyim de, kafirin tanımı derken sanki senin yaptığın tanım yok, gibi anlaşılıyor.
Yok yok, söyledim onu, hatırlattım yani hocam.
Gelenekteki
tabii,
tanımı.
Tabii öyle. Ve buradan hareketle mesela işte hiçbir kafir Allah'ın varlığını kabul etmez dedikten sonra Kur'an'dan hareketle de mesela iblisin kafir olduğunu söylesek, hemen ikinci önermemiz olarak da bunu söylesek, ikinci cümle. Çıkacak sonuç ne olur? Mantıki olarak iblisin Allah'ın varlığını kabul etmediği sonucu olur, değil mi? Oysa mantıksal olarak gayet düzgün bir sıralamadır bu. Ama hiçbir kafirin Allah'ın varlığını kabul etmediğine dair önerme Kur'an'a göre doğru kabul edilebilir mi? Asla kabul edilemez. Bakın, ufacık bir hata, bir algı, bütün her şeyi, Kur'an-ı Kerim'deki bütün bu konuyla ilgili ayetleri bizim görmemezlikten gelmemizi sağlıyor.
Bahsedersen ben sana bir şey, kısa bir şey anlatayım. Bu 28 Şubat döneminde biliyorsunuz, başörtüsüne karşı büyük bir düşmanlık vardı. Başörtüsü mücadelesini yürütenlerin en önde gelenlerinden bir sivil, yani bir askeri kesimle de çok yakın temasım olmuştu o zaman. Onlar gerçekten çok ciddi almışlardı uyarılarımızı. Yani haklarını asla yememek lazım. Son derece ciddi almışlardı ama başaramadılar. Sivil kesimden de yine en önde gelenlerden birisiyle bu konuyu konuşuyoruz. Dedi ki, benim içimi Allah biliyor. Bizde işte bizim sülalenin yaptırdığı bir cami var. İşte böyle böyle Müslüman olduğunu falan. Dedim ki, neyse şeyi söyle, vasfını söylemeyeyim de. Dedim ki, ya tabii ki içinde Allah inancı olmasa kafir olamazsın ki zaten, dedim. Tabii ki doğruları bileceksin ki örtesin. Ama tabii Fatih Hoca'nın çok doğru söylediği gibi bize anlatılan iman tanımlamasında bu yok. Mesela bu şu salonda doktora öğrencilerime ders veriyorum. Bu arada bu Fatih Hoca'nın anlattığı, hani dini doğru anlasınlar diye bu iblis konusunu anlattım. İlgili ayetler okudum. Dedim ki, iblis kafir mi? Tabii ki. Niye kafir? Anlatın bakayım. Çocuklar uğraştılar, kafir diyemediler bir türlü. Çünkü onlar anlatılan dinde o kafir denir mi ona? Peki dedim, size bir hafta süre. Haftaya derse geldiğiniz zaman araştırın bakalım, iblis niye kafir? Geldiler. Gene yok. Çünkü bakın, şu İslam aleminin acı haline bakın. Bugün İslam inancını anlatan kitaplarda iblisin niye kafir olduğunu bulamazsınız. Tefsirlerde de bulamazsınız. O zaman kafir kim? Allah'ı kabul etmeyen. Ya herkes diyecek ben Allah'ı zaten kabul ediyorum. Zaten müminim diyecek. Demeyecek mi? Evet, devam et.
Evet, mesela yine bir başka ilke, mantık hatası. Bir takım ilkeler ve kavramları sömürerek yapma. Mesela işte Kur'an-ı Kerim'de evet gerçekten bazı ilkeler, kavramlar vardır. Doğru, bunu inkar edemeyiz. Ama bunlar öyle sömürülür, öyle istismar edilir ki bu defa onların altına bir sürü safsata yerleştirilir. Mesela Allah'ın zorluk istemediğine dair ilke Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Vardır. Buradan hareketle zaruretlerin yasakları mübah kıldığı, buradan hareketle İhtiyaçların da zaruretler gibi düşünülmesi gerektiği, buradan hareketle o halde maslahatlara göre hükümler düzenlenmelidir. Öyle bir yol açılır ki en nihayetinde nereye varılır? Faizin ihtiyaç halinde başvurulabilecek bir kaynak, bir kredi olduğuna kadar iş gider. Peki bu nasıl yapılır? Kur'an-ı Kerim'de Allah zorluk istemez, evet istemez. Öyle bir sömürülür ki bu ilkeler, insanlar en nihayetinde vardıkları nokta ile o ilke arasında uçurumlar olur. Yine mesela bir takım kavramlar, işte Nebi kavramı, Resul kavramı, altını kendini doldurursun, ondan sonra oraya dayanarak her türlü hurafeyi yaparsın. Yine işte vasiyet kavramı, kendini doldurursan Kur'an-ı Kerim'e her şeyi söyletebilirsin. Bir başka mantık hatası sık sık yapılan konuyu saptırma. İşte iveç dediğimiz şey. Yani konuşulan şeyi başka yere kaydırıp o kulvarda devam ettirme. Bunun en güzel örneğini Kur'an-ı Kerim'de iblis yapıyor. Mesela Araf suresinde Allah-u Teala 12. ayette "Kâle mâ mena'ke illâ tescüde izem artık sana emrettiğim halde niye secde etmedin?" deyince diyor ki "Kâle ene hayrun min halakteni min nârin ve halaktehu min tîn." Diyor ki ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Bakın şimdi olayı hemen kaydırıyor. Allah sana yaratılış olarak kimin hayırlı olduğunu, senin neden yaratıldığını, onun neden yaratıldığını bunu sormadı. Sadece emri niçin yerine getirmediğini soruyor. Bakın bu çok ciddi bir mantık hatası. Yine işte günümüzde de dini bir takım konuşmalar yapıldığında ya işte birlik beraberlik vurgusu, fitne çıkarmama vurgusu. Yani mesele birlik beraberlik değil. Mesele fitne çıkıp çıkmama meselesi değil. Bu konuda Allah'ın söylediği şeyin ne olduğunu tespit meselesi ama ne oluyor? Ya şimdi birlik beraberlik, buna ihtiyacımız var. Veya işte şimdi fitne çıkartmanın, cemaati dağıtmanın mesele bu değil. Bu da bir çarpıtma. Yine başka bir safsata, Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği ve insanların sık sık yaptığı, hakikati sayısal çoğunluğun temsil ettiğini zannetme hatası. Yani eğer bir düşünceyi ne kadar çok kişi benimsemişse, hatta tarihi kökeni ne kadar fazlaysa onun doğru olduğuna, hakikatin o olduğuna dair yanılsama. İşte Kur'an-ı Kerim bunun pek çok örneğini veriyor. Mesela Bakara 170'te ve izâ kîle lehum ittebiû mâ enzelallâh kâlû bel nettebiû mâ elfeynâ aleyhi âbâne. Allah'ın indirdiğini takip edin dense onlara. Hayır, biz atalarımız hangi yolda gittiyse, biz onları hangi durumda bulduysak, hangi yolda bulduysak onu izleriz derler. Yani bu tavrı gösteren şey ne? Günümüzde de mesela ya bunu kaç kişi söylüyor? Bunu daha önce söyleyen olmuş mu? Hemen zihin o tarafa kayıyor. Ya bu sadece dini alanda değil. Tıpta da böyle, ekonomide de böyle, psikolojide de böyle. Bir şeyi dillendirenler kimler ve çoğunluk olarak bunlar mı değil mi? Bu hemen insanı yanılsamaya şey yapıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında eğer bu ilkeden hareket edecek olursak Nuh Aleyhisselam'a tabi olmayan insanların tamamının haklı olması gerekir. Yüzyıllarca devam eden bir mücadelede etrafında bir avuç insan yok. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında ona tavır alanlar, tavır alan adamların hepsinin doğru olması gerekir. Bu ilkeyi dikkate alırsak. Çünkü babası dahil etrafında bir avuç insan yok. Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Hocamın biraz önce anlattığı olayda artık işin sonları, filmin sonları artık yıllarca yapılan bir mücadele ve gözleriyle gördükleri onlarca mucize ve ufacık bir onun eksikliğinde elde avuçta kardeşi, kendisi, belki birkaç tane adam. Eğer çoğunluğun kabul ettiği, çoğunluğun gittiği şey hakikati temsil edecek olsa Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam yanlış iş yapmışlar demeliyiz. Muhammed Aleyhisselam'ı düşünün. 13 yıl boyunca Mekke'de bir avuç insan Medine'ye hicrette. Ne zaman çoğalıyorlar? Bütün bu nebilerin etrafındaki insanlar ne zaman sayısal olarak çoğalmaya başlıyor? Artık iktidar ele geçirilmiş. Tezgahlar onlara, tezgahlar el değiştirmiş. Rüzgar artık karşı tarafın yelkenlerini değil de bu tarafın yelkenlerini şişirmeye başladığı an sayılar çoğalmaya başlıyor. Dolayısıyla bütün bunlar hakikatin sayısal çoğunlukla alakasının olmadığını bize gösteriyor. Yine bir başka yanılsama, mantık hatası ve Kur'an'ın dikkat çektiği. Hakikati güçlünün temsil ettiğini zannetme. Güçlü kimse, para kimdeyse, emir veren kimse, onun söylediği şeyler hakikattir. Mesela Kur'an-ı Kerim Ahkaf suresinin 11. ayetinde وَقَالِ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ diyorlar. Kafirler müminlere diyorlar ki ya eğer sizin yaptığınız şey, söylediğiniz şey doğru olsa bizim sizden çok daha önce bu işe sahiplenmemiz gerekirdi. Biz her şeyi organize eden biziz. Neyin doğru, neyin daha menfaat getirecek şey olduğunu gören, yapan, bunun tahlilini yapan insanlar bizleriz. Eğer sizin yaptığınız şeyde bir hayır olsaydı biz bunu zaten size bırakmazdık. Yine başka bir ayet. Hud suresi 27'de ve kalil melu'l lezine keferu min kavmihi ma nerake illa beşeren mislena ve ma nerake tebe'ake illel lezinehum erazilüna ba'diyar ra'y ve ma neraleküm aleyna min fadlin bel nazunnukum kazibin. İleri gelenler diyorlar ki görüşümüze göre sen tıpkı bizim gibi bir insansın. Sana uyanların da görüş belirtmede en aşağılarımız olduğunu görüyoruz. Ya ne diyorlar Allah'ın nebisine? Ya etrafındaki adamlara bakıyoruz. Nerede çapulcu adam var etrafında? Nerede işe yaramaz, ipsiz, sapsız, herhangi bir itibarı olmayan, herhangi bir mevkisi olmayan adam varsa peşinde. Ya bir tane aklı başında insan olmaz mı bir insanın yanında? Kime söylüyorlar bunu? Allah'ın nebisine söylüyorlar. Ya bütün aklı başında yetişmiş elemanlar bizim yanımızda olmayı tercih ediyorlar. Sana ve senin etrafına bakıyoruz. Bir tane aklı başında ne yaptığını bilen insan yok. Ve bütün bunlara rağmen senin söylediğinin doğru olduğunu mu kabul edeceğiz şimdi? Yani ne kadar büyük bir yanılsama düşünsenize. Yani insanın aklı evet ya diyor gerçekten öyle yani. Şu adamın arkasında takılanlara bak. Bir de öteki adamlara bak yani. Hepsi okumuş, görmüş, hepsi bir mevki edinmiş adamlar. Bütün bu adamları bir kenara iteceğim. Tanımadığım, hiçbir ortaya bir şey koyamayan bir adamın peşine gideceğim. Çok büyük bir yanılsama ama Allah-u Teala bu konuda uyarıyor. Evet olabilir diyor. Hakikat böyle bir adam ve böyle bir adamın etrafındakilerde olabilir. Yine mesela ölçütleri karıştırma. Kur'an-ı Kerim buna da dikkat çekiyor ki bu da bir mantık hatası. Yani başka disiplinlere ait bir takım ölçütleri Allah'ın kitabına uygulama, uyarlama ve buradan yanlış çıkarımlar yapma. Mesela işte günümüzde bunu görüyoruz. Adam tarihi bir metni okurken dikkate alması gereken ölçütü Allah'ın kitabına uyguluyor. Ya diyor ki benim elimde bir tarihi belge varsa ben bunun önce tarihinin ne olduğunu tespit etmeye çalışırım. Tamam güzel. Ayrıca bu dönemde yaşayan insanların kültürlerinin, duygularının, düşüncelerinin, korkularının, beklentilerinin neler olduğunu da bilirim ki bu metni ona göre okuyayım. Tamam senin tarih disiplinine göre bunlar da doğru olabilir. Ha diyor işte bu disiplinin aynısını ben Allah'ın kitabına da uygulamalıyım. İşte o zaman Allah'ın kitabını bir toprağın altından çıkartılmış bir arkeolojik metne benzetip uyarlama. İşte bugün tarihselcilik dediğimiz şey. Yani Batı'nın bize tarihi bir metni ele alırken ortaya koyma, dikkate almamız gereken ölçütleri Allah'ın kitabına da uygulamamız gerektiğini yutturmuşlar bir kısmına. Ve bunu bugün bize anlatıyorlar. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de de bunun ölçütleri farklı değerlendirmenin ne kadar yanlış bir davranış olduğuna dair örnekleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde kafirler diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'ın ve tabii ondan önceki nebilerin tebliğ ettiği ayetler karşısında in haza illa asatirul evvelin diyorlar. Ya senin söylediğin bu şeyler bilinen şeyler. Var, anlatılıyor, yazılmış, çizilmiş. Bize yeni ne getiriyorsun? Oysa Allah-u Teala diyor ki işte onun Allah'ın kitabı olmasının en büyük delili zaten sizin elinizde var olanlarla örtüşüyor olması. Bu ölçütü nasıl tam tersine kullanabilirsin? Tam evet bu bizden zaten bizim bildiğimiz şeyleri bize hatırlatıyor. O halde hiçbir menfaati olmaması lazım. Allah'ın kitabı bu demesi gerekirken diyor ki ya biliyoruz onları tamam bize bunları anlatma gibi. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah işte bununla ne murad ediyor? Allah muhtemelen bununla şunu anlatmak istiyor gibi Allah'ın söylediği şeyi kendilerinin yorumlama hatasına düşenlerden örnekler veriyor. Yine başka bir Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği mantık hatası söylenene değil söyleyene bakma hatası. Kim söylüyor bunu? Ya, o zaman onu boş ver. Mesela işte bütün şeylere nebilere ya sen kimsin? Ya söylediğime bak. Benim kim olduğum önemli değil. Benim söylediğim şey doğru mu değil mi? Ya sen kimsin? Mesela Muhammed Aleyhisselam için diyorlar ki وَقَالُوا لَوْلَا نُزْلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجْلٌ مِنَ الْقَارِيَتَيْنِ عَظِيمٌ diyorlar. Ya bu Muhammed'e değil de niye şu adamlara verilmedi ki bu görev? Ya, bu ayet ve benzeri ayetlerin sonunda da Allah-u Teala size mi soracağım mealinde şeyler söylüyor. Yani size mi soracaktık? Kime bu görevi vereceğimizi? Sen mi karar vereceksin? Ve adamlar bunu sorguluyorlar. Yani bunları Muhammed değil de şu adam bize söyleseydi tamam olabilirdi. Yani söyleyen kim? Ona bakıyor. Ya söylenen nedir ona baksana. Günümüzde de öyle yani toplum tarafından popüler bir adam ekrana çıkartıldığında bütün pür dikkat herkes dinliyor. Ama adı sana duyulmamış bir adam bir şey söylediğinde bırakın ekranlara, internetteki haber sitelerine bile düşmüyor. Niye? Bunu kim söylediği önemli. Yine başka bir mantık hatası Kur'an-ı Kerim'e göre tehdit etme. Yani doğruyu şiddetle baskılama. Allah'ın nebilerine neler söylemişler? Mesela İbrahim Aleyhisselam'a babası diyor ki لَاِلَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ. Bakın babasından gelen baskılamaya bakın. Eğer bu işten vazgeçmezsen seni taşlarım diyor. Kendi elimle öldürürüm. Evladım falan demem. Kendi elimle seni öldürürüm. Hem de acı çektirerek öldürürüm. Nuh Aleyhisselam için ne diyorlar? Ya Nuhu letekünenne minel kalu leillem tentehi ya Nuhu letekünenne minel mercumin. Nuh bak vazgeçmezsen taşlarız seni. Artık tehdit boyutu. Yine Lut Aleyhisselam için kalu leillem tentehi ya Lutu letekünenne minel muhrecin. Buradan siler süpürürüz seni. Atarız yaşatmayız burada seni. Bu da yani herhangi bir tartışma için yapılacak şey mi? Tehdit. Yine meseleyi bu duygusal boyuta çekme hatası. Günümüzde de yapılıyor, geçmişte de yapılmış. Mesela diyorlar ki kalu ya salihu kat kunte fina mercuven kable haza. Salih Aleyhisselam'a diyorlar ki Salih sen bizi hayal kırıklığına uğrattın. Ya bizim senden sana karşı çok düşüncelerimiz farklıydı. Sen ümitleniyorduk senden. Ümit besliyorduk. Ya bu Salih bizi çeker, kurtarır bu sıkıntılardan diyorduk. Ya bu büyüyünce ileride iyi işler yapar diyorduk. Senin şu an yaptığın işe bak. Yine Şuayb Aleyhisselam için diyorlar ki inneke entel halimur raşid. Ya sen naif, ne yaptığını bilen, aklı başında iyi bir insansın. Yapma etme, gözünü seveyim. Bu tür şeyler nedir? Bu tür söylemler nedir? Ya bak biz seni severiz, sayarız. Gerçekten sen iyi bir insansın ama ya lütfen saçmalama. Mesela Firavun Musa Aleyhisselam'a diyor ki elem nurabbike fina veliden. Ya seni biz büyüttük. Elimizde büyüdün. Ve lebiste fina min umürkesinin. Ya kaç yaşına kadar elimizde büyüdün. Senin ne olduğunu biliyoruz. Seni biz yetiştirdik. Şimdi geliyorsun bize akıl mı öğretiyorsun? Bakın hemen şeye hani anneler babalar da zaman zaman yapar ya bunu. Ya işte emeklerim şöyle olsun, yok sütüm böyle olsun. Bunu bu defa şey için gerçekler, hakikatler karşısında insanlar nebilere yapmışlar. Yine bakınız başka bir mantık hatası Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği. Geçmişteki hataları gündeme getirme. Adam bir şey söylüyor. Ha bu mu? Ha bak senin arşivinde neler var ben bir okuyayım da ondan sonra senin bu söylediğin şeyi insanlar bir değerlendirsin. Mesela Musa Aleyhisselam için Firavun diyor ki ve fealte faalete kelleti fealte. Musa biz senin daha önce neler yaptığını biliyoruz. Şuara suresinin 19. ayet. Sen daha önce sen biliyorsun değil mi? Senin bir katilliğin de var. Senin bir adam öldürmüşlüğün de var. Onların hepsini biliyoruz. Şimdi daha önce adam öldürmüş birisi gelmiş bize din öğretiyor. Geçmişi irdeli. Bu da toplumda bugün de yapılıyor değil mi? Herhangi birisi bir şey söylediği zaman ya bunun böyle söylediğine bakmayın. Bakın bu adam var ya daha önce kimlerle yatıp kalkıyordu? Bu adam daha önce kimlerin grubundaydı biliyor musunuz?
Adamın tembih etme hürriyeti yok, yok değil mi? Evet.
Niye? Niyet okuma hatası. Niyet. Kur'an-ı Kerim sık sık üzerinde duruyor bunu. Mantık hatası olarak. Ya adam bir şey söylüyor arkasında ya bunun ajandasında aslında ne var biliyor musunuz? Ya adamın aslında yapmak istediği şey ne biliyor musunuz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَقَالَ فِرَعَوْنُ زَرُونِ اَقْتُلْ مُنْسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ اِنِّي اَخَافِ اَيُّبَدِّلَ د۪ينَكُمْ اَيُّزْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَدِ Mü'min suresi 26. ayette. Firavun diyor ki ya vallahi bırakın şu adamın işini halledeyim, şu Musa'yı öldüreyim. Niye biliyor musunuz? Bu adam sizin dininizi bozmak istiyor. Bakın Firavun Musa'yı dini bozmakla suçluyor. Niyeti bu diyor. Başka? Sizin burada bütün rahatınızı, keyfinizi kaçıracak. Sürüleceksiniz bakın. Başınıza bu şu anki konumunuzu da kaybedeceksiniz. Adamın bütün amacı bu. Mesela başka bir ayet. Kalu in entum illa beşerun misluna turiduna en tasudduna amma kana ya'budu abauna. Diyorlar ki ya bunlar sizin gibi adamlar yapmak istedikleri şey de geçmişinizi, geçmişle bağlantınızı kopartmak. Sizin o geleneksel dininizi yok edip size böyle neydi belirsiz bir sistem içerisine sokmak. Bu adamların amacı bu. Bugün de söylenenler benzer şeyler. Mesela başka bir ayet. وَقَالَ الْمَلَؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Bunlar sizler de bizim gibi insansınız. يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ Amaçları da ne bunların? Üstünlük kurmak, mevki kurmak, bir yerlere gelmek, meşhur olmak. Ya bakma bu adamın böyle ikide bir çıkışlar yapmasına. Tek amacı şöhret olmak. Meşhur olmak. Bakın kimin için söylemişler bunu Kur'an-ı Kerim'de? Allah'ın elçileri için söylemişler. Ya bu Nuh'un, bu Lut'un, bu İbrahim'in yaptığı şey sadece toplumda birazcık ön plana çıkıp meşhur olmak. Yoksa başka hiç söylediği şeylerin bir anlamı yok anlamında. Yine mesela ilişkilendirme ile suçlama hatası. Yani adamın başkalarıyla ilişkisini. Bunun güzel bir örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Yusuf suresinin 77. ayetinde. قَالُوا اِيْ يَسْرِكْ فَقَدْ سَرَكَ اَخُلَّهُ مِنْ قَبْلِ Ne diyorlar? Yusuf'la ilgili o şeyi, Bünyamin'i biliyorsunuz, hani Yusuf Aleyhisselam işte bir onlara bir plan kuruyor. Bünyamin'i kralın eşyasını oradan çaldı diye alıkoyuyorlar. Bunun üzerine kardeşleri ne diyor bu olayı duyar duymaz? Çalmıştır ya. Nitekim bunun kardeşi vardı Yusuf, o da çalmıştı. Hemen bunun kardeşi de şöyleydi, bunun babası da böyleydi, bunun dedesi de böyleydi diyerek kara çalma ve oradan hareketle o adamın bundan sonra söyleyeceği şeylerin hiçbir anlamının olmayacağını söyleme. Ve işte bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de pek çok insanların geçmişte ve günümüzde de yaptığı mantık hataları, yani hakikatler karşısındaki sözler, davranışlarla da dair örnekler var. Ben sadece bunları bugün sıralamış oldum hocam.
Çok, ben mesela aklımda olmayan birçok şeyleri aklıma getirmiş oldun da, burada günümüzle alakalı olduğu için şu faiz konusuna dokunayım. Şimdi hani ivaç denen şey, çok dikkat etmediğiniz takdirde anlayamayacağınız şekilde yapılan saptırma. İşte bunlardan şey olarak Fatih Hoca'nın bahsettiği bir kaide vardı. Mecelle kaidelerinden bir tanesidir. İşte zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar diye. Bu mecellenin 21. kaidesidir. Şimdi yok, 20. kaidesi. At-darurat tubihul mahzurat diye Arapçası da var. El-Eşbah ve Nezair'den alınmış. Şimdi zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar kaidesini nereden çıkarmışlar? Ya, yapılan oyuna bir bakın. Şimdi siz bir vatandaşsınız, bilmiyorsunuz. Size ayet okuyor. Diyor ki Allah-u Teala işte yenmesi haram olan şeyleri saydığı zaman, yani mesela şeyin En'am suresinin 145. ayetinde şöyle diyor: Kul, ya Muhammed onlara şunları söyle: La ecidu fîmâ uhî ileyye muharremen alâ ta'imin yat'amuhu. Bana yapılan vahide yiyen bir kişinin yemesi haram olan herhangi bir şey bulamıyorum. Bakın, yemesi haram dediğimiz zaman ne anlarsınız? Yemek. Yemek anlarsınız. Mesela içkiye yemek diyen birisi var mıdır yeryüzünde? Yok. Şimdi buradan da bir zihin karışıklığı yaparak ayetler arasında, bak işte burada içkiyi saymadı kardeşim diyorlar. Ya yemek değil ki içki. Yemesi haram bir şey bulamıyorum. Peki illa en yekune meyteten, ölü hayvan olursa başka. Evdemen mesfuhan, akmış olan kan. Etin içinde kalan değil. O helal. Onu yiyebilirsiniz. Ama dışarıya akan kan. Bunu yiyenler var mı? Var tabii. Yani bir Avrupa'da yaşayanlar bilirler. Yiyenler var. Ondan sonra evlehme hinzirin, domuz eti, fe innehu ricsu, pisliktir. Ev fiskan uhille li gayrillahi bih, ya da fasıklık olarak Allah'tan başkasının adı anılırsa, yani işte falan adına, filan adına diye kesilirse onu da yemeyeceksiniz diyor. Ondan sonra bu dört. Peki burada müşrikin kestiği yenmez diye bir şey var mı? Biz besmelesiz çekilmeyen yenmez diye var mı? Yok. Hiçbir ayette yoktur. Ama gelin görün ki mezheplerin tamamına göre müşrikin kestiği yenmez derler, Avrupalıların anasını ağlatır. Avrupa'da yaşayanlar. Türkiye'de de eskiden bismillah, besmeleyle kesilmiştir diye şey yapmışlar, şey yaparlardı. kasaplar asarlardı camlarına böyle bir şey. Halbuki hepsi aynı mezbaheden eti alıyor. Ondan sonra diyor ki فَمَنِ اَطْتُرَّ kim mecbur kalırsa غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد yani böyle başkasının hakkına dokunmadan, başkası da yiyecekse yer yani sınırı aşmadan yiyebilir. Yani ölmeyecek kadar yiyebilir. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمُ Allah غَفُورُ رَحِيمُ'dir. Bakın burada özel bir şey var. Şimdi siz o yemeği yemezseniz yani aç kalmışsın, domuzdan başka yiyecek hiçbir şeyin yok. Ya onu yiyeceksin ya öleceksin. Yiyebilirsin diyor Allah. O da dört tane şeylerin hepsinden de yiyebilirsiniz. Allah sizi bağışlar. Şimdi bu ayeti delil alarak bak orada bir zaruret var. E doğru. Zaruret var. Adam mecbur kalmış ama zaruret var. Adam ölme ya ölecek ya da o. Sonra Allah bak özel bir şey, özel bir yasa şey yapmış, müsaade etmiş. Zaruretler, yasakları helal kılar. İşte ayet. E şimdi vatandaş bunu değil.
İhtiyaç da zarurettir.
O daha sonra gelecek. Evet. Doğru. İhtiyaç. Zaruretler, yasakları helal kılar. Bir zaruret var mı yok? Bak görüyorsun işte. Ayet işte. Ben kendimden mi söylüyorum? İşte iveç dedikleri bu. Öyle bir şey söylüyorlar ki ya mantıklı diyorsun. Ama oradan senin zihnini bir yere şey yaparak temörgüzler arkadan malı götürüyorlar. Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar. Peki yasaklar, zaruret bir noktaya geliyor. O yetmiyor. Şimdi oradan başlıyorsun. Ya mecbur kaldım ben ne yapayım? Ondan sonra da ihtiyaç, hacet umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur. Bu da mecellenin 31. kaidesi. Hacet ne demek? İhtiyaç. Umumi ne demek? Genel. Hususi ne demek? Özel. İster benim özel ihtiyacım olsun, ister genel. Ben mesela devletin başındayım. Ya ne yapalım? Köprü yapmam lazım. Milletin ihtiyacı var. Mecburen işte bu bir zaruret oluyor. İhtiyaç ama zaruret sayılır. Hadi hocam bana bir fetva ver. Emrin olur. Şimdi peki bunun delili ne? İhtiyaç. Hemen okuyor sana ayeti. Diyor ki Allah demiyor mu? İşte فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim işte Ramazan günü hasta olur ya da yolculukta bulunursa başka günlerde oruç tutar. İşte bu bir ihtiyaç. Adam tutabilir ama tutmamaya ihtiyaç. İşte bu. Bu da işte zaruret gibi oldu. E sen de bu hoca bu daha iyi bilir diyorsun. İnanıyorsun. Anlamıyorsun ki. E doğrudur diyorsun. Ben alim değilim ki öyle değil mi? Ondan sonra peki arkasından gelen ne? Bakın size şu şeyi okuyacağım. Ömer Nasuhi Bilmen'in Islahat-ı Fıkhiye Kamusu. Bakın bu kitap sahasında dünyada tektir. Yani bu 8 cilttir. 4 mezhebi alır, zahiri mezhebini alır ve tabi'in döneminin ulemasının görüşlerini alır. Ve çok da güzel bir şekilde telif edilmiştir. Osmanlıların son zamanında Mecelle Tadil Komisyonu kurulmuştu. Ömer Nasuhi Bilmen o komisyonun genç üyesiydi. Zeki ve kabiliyetli bir kişi. O komisyonun birkaç yıl süren çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kitabın ilk baskısını da İstanbul Üniversitesi yapmıştır. O şeyde Hıfz-ı Veldet Velide'de oğlunun da takdim yazısı vardır. Bu kitap hazırlanırken yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu olsun diye hazırlanmıştır. Ama 1926'da medeni kanun alma mecburiyeti ortaya çıkınca niye mi? Çünkü bu Türkiye kendi başına karar verme gücünü kaybetmişti. O zaman onlar alınmış, bu geride kalmıştı. Yani bu kadar önemli bir çalışma. Bakın burada ne var. Hacet umum olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunurdan sonra burada şey yapıyor, diyor ki beybil vefanın tecvizi bu kabildendir. Evet. Buhara ahalisinin borcu tekessür ettik de görülen ihtiyaç üzerine bu muamele mergül icra olmuştur. Şimdi beybil vefa anlamazsın ki. Ya İstanbul'un vefa semtini satmıyorlar yani. Bey satış. Vefa da verilen söze şey yapmak. Benim çocukluğumda bizim köyde bir tarlayı satmışlardı da o zaman şaşırmıştım, bu ne yani? Sattılar, para faizsiz, tarla icarsız. Böyle bir şey. Allah Allah. Şimdi bu nasıl bir satış, hiç anlayamamıştım çocukken yani. Tarlayı verdi, adamdan parayı aldılar. Bu parayı kullandığı süre içerisinde adam tarlayı kullandı, sonra parayı verdi. Tamam, faiz değil, haşa. Şimdi ama işin esası bir de şu var. Ben İstanbul Müftülüğü'nde biliyorsunuz 21 sene kadar işte sık sık söylüyorum, fetva işlerine baktık. Bir de mahkeme arşivine baktık orada. Dolayısıyla yerli yabancı çok sayıda araştırmacıya yardımcı olduk. Doktoramızı da orada hazırladık. Yani mahkemelerin işleyişi. Benim odamda müdayenat sicilleri vardı. Ne demek müdayene? Müdayene borçlanma demek. Borçlanma sicilleri, defterleri var. Yani insanların faizi borç aldıklarının kayıtları. Haş, Osmanlı'da faiz olur mu? Asla. Olmaz. Ne var? Beybil vefa var. Beybil vefa ne? Mesela para vakıfları var. Bizim bu ticaret ve faiz kitabında bunları ayrıntılı olarak yazmıştım ama yazdığıma da bin pişman oldum. Gerçekten bin pişman oldum. Şaka değil. Bir gün şeyde Cidde'de miydi? Mekke'de miydi? Bir toplantımız Cidde'de galiba. Bir toplantı yaptık İslam ekonomisiyle ilgili. Bana dediler ki ya Ebu Suud'un çok güzel şeyleri varmış. Onu bize tercüme eder misiniz? Ya dedim. Araplarda bir söz vardır. Tesma'u bil mu'idiyye hayrun min en tarahu. Ya mu'idinin adını duyman kendini görmenden hayırlıdır. Ya siz dedim Ebu Suud'u bir şey zannediyorsunuz. Allah'ını seversiniz. Ya boş verin ya. Onu siz alim zannediyorsunuz dedim. Ya lütfen. E şimdi ben ne bileyim, ben de tercüme ettim. Şimdi Türkiye'de de onlarda da bu şey oldu ya, Ebu Suud'un fetvaları bugün sanki İslam gibi uygulanmaya başlandı. Yok teberruk, yok bilmem ne. Milleti aptal yerine koyarak yapılan uygulamalar. Ben de Arapçaya tercüme ettim, gönderdim. Ben ne bileyim böyle yapacakları. Sonra tabii bizimle irtibatı kestiler, artık yollarını buldular. Ne gerek var ki yani, innel insan ile yatkar ravistana olduğu gibi. Şimdi bakın muamele-i şeriye dedikleri ne biliyor musunuz? Para vakıfları kurdular burada. Siz bak, vakıf ne kadar güzel dersiniz. Gider şeyler, o vakıfların gelirleriyle medreseler, camiler falan besleniyor. Dediğim gibi benim odada o para vakıflarının şeyleri, sicilleri vardı. Şimdi birisi geliyor. Diyelim ki Erdem Bey geldi. Ya vakıftan bir 100 altına ihtiyacım var. Öyle mi? Tamam, verelim. Müsait, getir bütün şeylerini, teminatlarını. Teminatlar alınıyor. Ay bugünkü şey gibi. Ne deniyordu? İpotek. İpoteği falan, her şeyi alınıyor ya da birisi kefil oluyor. Tamam. Şunu da imzala. İmzalıyorsun 100 altın. Altın kasada. Şimdi haşa, biz faiz olmaz, olur mu öyle şey? Şimdi alıyor bu kitabı. Şimdi 100 altın. Kaşa efendim padişahımızın fermanı var. Onu 12'den fazlaya olmaya. Yani %20'den fazlaya verilemeyecek. Ben bu padişah fermanlarını da çok görmüşümdür. Mahkeme arşivi olduğu için. Tamam. Yani %20. O zaman ne olacak? Bak, sana şu kitabı 20 altına sattım. Bedelini bir yıl sonra ödeyeceksin. Aldın mı? Aldım. Veriyorum, ona teslim ediyorum. Tamam, 20 altın. Güzel. Kitap sattık kardeşim. Haşa, faiz değil. Ama para gene burada. O parayı vermemin olmazsa olmaz şartı Erdem Bey'in kitabı vakfa bağışlaması.
Hem satın alıyorum. Satın aldığım yerinde
bağışlıyorum. Allah rızası için tabii, haşa. Vakfa bağışlayacaksın. Ondan sonra alacaksın 100 altını. Yanında 100 altın olacak. Borcun ne kadar?
120
altın. Haşa, faiz yok. Peki bu 20 altınla kim beslenecek? Medrese talebeleri, cami görevlileri. Ve bir takım ihtiyaçlı insanlar. O şeyin, vakfı yapan kişinin koyduğu şartlara göre. Şimdi bakın, burada diyelim ki, ha burada mesela Ebu Suud'un bir fetvasını okuyayım size. Gerçi Şeyhülislamların biri diğerinden farklı değil. Hani hakkında haklarını yememek lazım. Ama size Ebu Suud'u çok tanıdığınız için ondan okuyacağım. Çünkü şeyde televizyondaki şeylerde görüyorsunuz o büyük, ne kadar büyük bir alim olduğunu. Diyor ki Zeyd, bu işte Zeyd kelimesi böyle isim olarak kullanılır. Onu 12'ye, onu 13'e, onu 12'ye dediğin zaman %20, onu 13'e dediğin zaman %30, 10 alıp 13 verecek yani. Veya daha fazlaya muamele-i şer'iye yapsa, buna muamele-i şer'iye. Beybil vefa dedikleri aslında bundan biraz daha farklı bu muamele-i şer'iye. Beybil vefa şu, az önce söylediğim para faizsiz, tarla icazsız dedikleri, tarlayı satıyorsun, 5 sene sonra tarlayı kullanacaksın, 5 sene sonra parayı ben vereceğim. Ya da evini veriyorsun adama, 100 bin liraya al evi, evin kirası ne kadar? Şu kadar. Tamam, o kirayı o süre içerisinde o alıyor, ödediğin zaman da evi geri alıyorsun. Niye? Adam vefa borcu olarak evi geri veriyor, sen de parayı veriyorsun. Ondan sonra bu da yetmemiş, tutmuşlar Beybil İstiklal. Ben oturduğum evi satıyorum size 100 bin liraya. Ev sizin nasıl olsa ve size de anlaştığım oranda kira ödüyorum her ay. O da o faiz. Parayı ödediğim zaman kira duruyor. Peki şimdi Erdem Bey bir sene sonra getirecek 100 altını, kaç liraya getireceksin?
120.
120 altın getireceksin. Peki bir sene oldu, getiremedi. Ha burada şunu bitireyim. Bak diyor ki, evet. Evet. Ha şunu bitireyim, tamam.
Hocam zaten böyle bir anlaşmaya faizsiz diye imza atıyorsam bende hiç kafa yoktur ki size 120 altına değil 100'ünü bile getirelim. Öyle bir şey olabilir mi?
Bak diyor ki muamele-i şer'iye yapsa onu 11,5'tan fazlaya verilmemek üzere sultanın emri ve Şeyhülislam'ın fetvaları ile tembih olunmuşken dinlemese şer'an ne lazım gelir? Mesela Şeyhülislam emir vermiş, padişah ferman çıkarmış, onu 11,5'tan fazla olmasın, %15'ten fazla olmasın, sen %20 yapmışsın. Diyor ki şiddetli tazir ve uzun süreli hapis gerekir. Tevbe edip İyi hal gösterirse serbest bırakılır. Bu hapishanelerde her hafta cuma günü kadı dolaşır. Kimin durumu iyiyse hadi sen çık, sen çık, sen çık. Şimdi peki bir sene oldu. Onun da burada fetvası var. Bir sene oldu. Sen şey yapamadın, şey yapmadın. Borcunu ödeyemedin. Peki ne olacak? Ebu Suud Efendi Hazretleri onu da çaresini bulmuş. Onu da yazmış. Orada da şunu yapacaksın. Bir sene sonra geliyorsun diyorsun ki şey yapamadı. Peki uzatalım. Bir daha sana bir kitap satıyorum. Bu defa senin borcun 120 lira ya. Ona %20'si ne yapar 120'nin?
134 lira borcum olacak. 144 lira borcum.
24 lira. 24 altın bunlar. Bu lira dediğimiz altın. Kağıt para değil. Enflasyon falan yok. bu defa bu kitabı sana 24 altına satıyorum. Sen bu defa buraya bağışlıyorsun, bir yıl daha uzatıyorum. Ne kadar güzel değil mi? Ve bunu da din olarak, bakın bu kitaplarda yer alıyor. İşte bugün hocalar niye fetva veriyor? Kardeşim, Allah'ın kitabına niye uysun ki? Allah'ın kitabına uysa faize fetva verir mi? Bak, Allah'a çok şükür, son derece hamdü senalar ediyorum. Kitaptan asla taviz vermediğimiz için Medine-i Münevvere'de yaptığımız son toplantı, benim katıldığım son İslam ekonomisi toplantısında ben konuşmaya başlayınca orada o büyük başlar dağıldılar. Çünkü cevap veriyor. Türkiye'de de biliyorsunuz, kimse söylediklerimize cevap veremiyor. Hep kaçıyorlar. Onlar da çıktılar. Onlar çıkınca diğerleri de çıktı. Orada 3-5 kişiye sadece konuştuk. Ya otelin parasını verdiler. Oteli onlar kiralamış da uçak parasını birkaç ay sonra ancak alabildim. Çünkü buradan gidip gelirken şey yapıyoruz ya, onlar davet etmiş. O son toplantı oldu. Arkasından Türkiye'den de bizimle bu işte faizsiz olduğunu söyleyen kurumlar bizimle irtibatı kestiler. Efendim, sen de hocasın, şu da hoca. E tamam kardeşim, devam edin. Dolayısıyla bütün mesele işte menfaatlerinizle doğrular arasında tercih. Şimdi hocalık 5 kuruş kazandırmaz size. Yani ilimle meşgul olun. Ömrünüzü ilimle geçirin. 1 kuruş para gelmez. Yani biriz işte şimdi devlette memur olduk, maaş aldık da Allah'a hamdolsun geçindik gittik. Oradan almazsan, yani yine şey yapmıştım, bu İstanbul Müftülüğü'ne ilk geldiğimde büyük sanayicilerden bir tanesi bir soru sormuştu. Ben de o sorunun cevabını bulmak için tam 1,5 sene uğraştım. Çok sayıda adam çağırdım, toplantı yaptım falan. Neyse, adamın cevabını 1,5 sene sonra verdik. Telefon ettim, ya ne şu, teşekkür ederim, bitti. Ulan bari insan hiç olmazsa müftülüğe gelir teşekkür eder. Telefonda teşekkür etti, bitti ve kendi kendine ulan 1,5 sene uğraş, adamın yaptığına bak dedim. Sonra kendi kendime düşündüm, ya sen bunu kimin için yaptın? Bu adam için yaptıysan yandın. Allah rızası için yaptıysan sana ne? Niye ondan bir şey bekliyorsun? Bir defa kendimi öyle bir suçladım ki. Dedim ki bundan sonra yaptığım işlerden tek kuruş kimseden bir şey beklemeyeceğim. Elhamdülillah, ondan sonra son derece rahat olduk. Zaten Allah-u Teala bütün nebilerine ne diyor Fatih? فَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Ben sizden bundan dolayı hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Hakikaten Allah'ın verdiğini de hiç kimsenin vermesi mümkün değil. Çok şükürler olsun, şu anda bulunduğumuz konumu benim şahsen hayal etmem mümkün değil. Yani bu noktalara nasıl geldik? Evet, yanlışları görüyorduk ama Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak her gün önümüzü açıyor. Bakın şimdi şu ayetleri okuyayım ben size. Ankebut suresinin, yani Kur'an-ı Kerim 29. suresi son ayetleri diyor ki 68-69 وَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a bir yalanı mal edenden daha zalim kimdir? Şimdi bakın, Allah-u Teala faiz konusunda asla taviz vermiyor. Sadece ne diyor? İşte az önce örneğini okuduğumuzda Bakara 279'du değil mi? فَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْبَالِكُمْ Faizden tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Mesela az önce ben Erdem Bey'e 100 altın verdim. alacağım 124, 120 artı 24 daha 144. Değil mi? Tevbe ettim. Ana malınız sizindir dediğine göre alacağım nedir? 100 altın. Peki 100 altın 1 gram alabilir miyim? Peki yüzde kaça kadar faiz el almış? Yüzde sıfıra kadar değil mi? 200, şeydi yanlış. 79 tamam yanlış değil yani rakam tamam. Bak diyor ki ve in tubtum felekum ru'us emvalikum la tazlimune ve la tuzlamun. Yani ne karşı tarafa haksızlık edeceksiniz ne de haksız olacaksınız. Haksızlık etmeyeceğim bir şey bile bir gram değil de gramın daha küçük parçalarını bile alamayacağım ama haksızlığa da uğramayacağım. O da bana 22 ayar altın vermişsem altının ayarını da düşüremeyecek. Neyse o. Peki bunu yapmazsak onun önceki ayetinde ne diyor? Fe illem tef'alu fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli. Eğer bu Allah'ın verdiği yani bu faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulü'yle savaştığınızı bilin. Aynı ayetin başı tamam. Aynı 279. Eğer faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulü'yle savaştığınız. Burada Resul Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabıyla savaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Peki şimdi bunlar kimle savaşmışlar? Savaşıyorlar. Osmanlı kiminle savaşmış? He? Allah'la. Anlatılır Osmanlı şöyleydi böyle, Osmanlı şöyleydi, çok iyiydi de Allah mı kötüydü haşa onları tarih sahnesinden sildi? Neresi iyi ya? Osmanlı o kadar uzun süre tarih sahnesine kalmasının sebebi karşısında bir şey olmadı. Bir de Cenab-ı Hak bir şey koyar. Yani her toplum için bir ecel süre koyar. O süre geldikten sonra cezasını verir. Şimdi Batılılar fıtratlarına yöneldi. Belli bir şey aldılar. Şu anda Batılıların durumu Osmanlı ile kıyaslanması mümkün olmayacak kadar kötüdür. Ben bunu Avrupa'da yaptığım hemen her toplantıda bunu kendilerine söylemişimdir. Bugün Türkiye'de de söylüyorum. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok çok şükürler olsun. En yetkililere her zaman yanlışlarını söylemişimdir. Çok şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Onun için hiçbirisi hoşlanmazdı. Hiçbirisi beğenmezdi. Batılılara da söylemişimdir. Çokça söylemişimdir. Siz bitiyorsunuz değil, bittiniz. İfade aynen budur. Hatta şurada da söylemiştik. Siz yoktunuz galiba herhalde o zaman. Gelmişlerdi onlardan önemli bir kişi gelmişti. Siz bittiniz dedim. Doğu haklısın dedi. Ama ayakta durmasının sebebi ne biliyor musunuz? Karşısında Müslüman yok da onun için ayakta duruyor. Şu anda Türkiye'nin çektiği ekonomik sıkıntı var ya, sadece ve sadece bilgisizlik sıkıntısıdır. Ve Batılılar bunun keyfini sürüyorlar. Çünkü bakın Ömer Nasuh Yürmen çok zeki bir adam. Çok samimi bir insan. Gerçekten. Ama Kur'an'la ilişkisi olmadığı için buradaki yazdıklarının yanlış olduğunun farkında değil. Farkında değil. Bugün de Türkiye'de ekonomi okumuş olan insanlar kendilerinin bilgilerinin aslında ekonomiyle ilgili olmadığının farkında değiller. Peki bunu niye söylüyorum? Çünkü en az 30 yıl ekonomiyle ilgili hemen her sahada toplantılar yapmışımdır. 10 yıl her pazar şu vakıfta çoğusunu tanıdığınız kişilerle toplantı yaptım. Allah'a hamdolsun. Bir de Allah-u Teala ne diyor? Allah'ın kitabı insanları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Siz Kur'an'la baktığınız zaman bütün ayrıntıları görüyorsunuz. Ama geleneksel yapıyla baktığınız zaman hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Hatta mesela bir konu vardı, ben şimdi ondan hiç bahsetmeyeyim çünkü ekonomiyi en iyi bilenler bile anlayamıyorlar. Ama son derece önemli bir konu. Ya şurada gene çok önemli bir mevkide olan, bugünlerde emekli olacağını duydum. Bir arkadaşımız da 15 sene bir konuyu anlattım. Yani sırası yeri geldikçe anlatıyoruz. Ya 15 sene sonra anladım dedi. Ya sen bu konunun uzmanısın, bunu sen bana anlatacaksın. İşte bugün ekonomistler de tıpkı Ömer Nasuhi Bilmen gibi yetiştiriliyor. Ezberci. Doğruları bilmiyorlar. Tabii bugünkü şeyler işte dini bildiğini zannederler, nasıl bizi dışlayarak ayakta durmaya çalışıyorlarsa ki %100 eminim çok yakında onların çöktüğünü Cenab-ı Hak hepimize gösterecektir. Onlar gibi ekonomiyi bildiğini zannedenler de bizimle tamamen ilişkiyi keserek ayakta durmaya çalışıyorlar. Yani dini bilenler nasıl hurafenin savunucusuysa, dini bildiğini söyleyenler, ekonomiyi bildiğini söyleyenler de hurafenin savunucusundan başka bir şey değiller. Sonuç olarak bugün Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı, büyük bir balon var. Balonu birisinin ağzına tıkamışsınız. Nefes alamıyor. Oh öldüm. Ya şu balonu patlat. Olmaz. Yaklaşma. Ya balonu patlatalım. Herkes rahatlasın. Bak burada balon çok büyük, içeriye kimse giremiyor. Olmaz. Aynen öyle işte bugün. Bakın bu konuda yani sadece en yetkililere bilgi verebilirim. Çünkü diğerler bilse ne olur, bilmese ne olur. Çok zor anlıyorlar zaten. Günlerce onlarla mı uğraşacağım? Peki Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın.